Ayrım 11, sayfa 133. Sultan İbrahim günlerce Kara Mustafa Paşa'nın o güne kadar ettiklerini düşündü. Verdiği yetkiyi devlet çıkarının dışında kullanıp kullanmadığını sorguladı. Sadrazamın öldürdüğü adamları gözünün önüne getiriyordu tek tek. Yüzlerini gördükçe de suçlarını, daha doğrusu sadrazamın söylediği suçları hatırlıyordu. Halep Beylerbeyi, Nasuh Paşazade Hüseyin, adamlarını toplayıp sadrazamın üzerine asker sürmemiş miydi? Gözünün önünde beliren sureti kendini haklı çıkarmaya çalışıyordu. Sultanım diyordu. Ben kapıcı başı olarak Arnavutluk'ta vazifeliyken bu Mustafa Paşa'nın akrabasından birini tutup kasteti şikayetine binaen yakalayıp asmıştım. Bana gelip bu adam Mustafa Paşa akrabasıdır etme dediler. Çok para ve mal teklif ettiler. Kabul etmedim. O zamandan beri bana husumeti vardı. Fırsatını bulduğu vakit bana hesap soracağından emindim. Sultan İbrahim o vakit bu surete kızgın bir nidayla sordu. Bre herif, sen de koskoca sarrazam hakkında sağda solda şucu bucu diye alay edip durmadın mı? Sarrazama hakaret ederken saltanat makamını kirletmedin mi? Paşa da haklıydı, sultan da. Nihayet sadrazam Kara Mustafa Paşa, Hüseyin Paşa'yı mağlup etmiş, divandan çıkardığı olurla da baş kaldıran bu beylerbeyinin katli vaciptir diye emir yazdırmıştı. Hüseyin Paşa, sultanımızla bizzat görüşeceğim, gerçeği yüzüne anlatacağım diye yola çıkıp Üsküdar'a kadar geldiği vakit Mustafa Paşa bu emirle peşine düştü. Haberi alan Hüseyin Paşa kaçıp saklansa da Rusçuk'ta yakalandı, kellesi alınıp Topkapı Sarayı'nın bahçesine atıldı. Sadece o değil, peşinden kardeşi de idam edildi. Sadrazamın hışmına yakalananlardan biri de Kube Veziri Civan Kapıcıbaşı Mehmet Paşa'ydı. Halkın kendisine çok fazla teveccühü var bahanesiyle bir anda Şam'a tayin edilip hemen payitahttan yolcu edilmişti. Şimdi sultanın gözünde onun sureti duruyordu. Halkın sadrazam hazretlerine teveccühü caiz, bizse haramdır. Öyle mi sultanım diye soruyordu. Sultan İbrahim bir şey diyemedi. Biz ki sizin kulunuz, sizin adınıza idare eder, sizin adınıza iş tutarız. Ahali bizi sevmişse, sizin emirlerinizi hakkıyla yaptığımız içindir. Kabahatimiz ne ola ki? Belki de haklıydı paşa. Hünkâr ona karşı sessiz kaldı. Peşinden Rikaptar Yusuf Paşa, Hacı Sultani Hüseyin Efendi geldiler. İşte bu Rikaptar'ın meselesi hepten aklını kurcalıyordu sultanın. Ağabeyi Murat Han'ın iyi silahtarı olduğunu, ona çokça yoldaşlık yaptığını söylemiş. Kendisi de bir silahtar edinmek istemişti. Konuyu sadrazama açtığında Kara Mustafa Paşa hemen tepki vermişti. Zinhar olmaz sultanım. Şimdi böyle bir makam tahsis etmek, o makam için bir daire düzüp para ayırmak devlet hazinemize yük olur. Kara Mustafa Paşa Hacı Sultani'yi de para sebebiyle tutmuyor, ilimde ehil olmayan bu adamların sarayda el üstünde tutulmasına karşı çıkıyordu. Bütün bunlar birlikte düşünülünce İbrahim Han'da bir fikir oluştu. Aslında Kara Mustafa Paşa kendine rakip olabilecek, gücünü bölüşecek herkese karşıydı. Devleti tek başına yönetmek istiyordu. Şimdi karşısına Sadrazam Kara Mustafa'nın yüzünü getirdi hünkâr. Her şeye pekala paşa diye mırıldandı. Söyle bana, kendi düşmanlarını bir bir etrafımdan çekersin de sen gerçekten sadık mısın bana? Bu kudretli vezir öylece bakıyordu. Belki de soruyu duymazdan geliyordu. Sultan aklındakileri bir bir vurdu yüzüne. Vaktiyle sessiz kaldığı, görmezden geldiği, o anlık affettiği her şeyi şimdi döküyordu. Dilaver Paşa'yı vezir yapmak istediğimde karşı çıktın. Sebep nedir? Senin vezirlik verdiklerinden el üstünde olacak. Benim istediklerim hain çıkacak. Öyle mi? Ketudağ kadına 500 çeki odun göndermemi söyledin. Aradan nice vakit geçti. Umrunda bile olmadı paşa. Seni huzura istedip hesap sorduğumda 500 çeki odun ne dedi ki sultanım? Hepsi 15.000 akçe eder. Bu kadarcık şey için beni rezil etmeye değer mi? Diye çıkıştın. Söyle paşa, 500 çeki odunun 15.000 akçe edeceğini hesapladın da sultanın bizzat verdiği bir emrin kıymetini hesaplayamadın mı? İbrahim Han hatırladıkça sinirleniyordu. Birden Kara Mustafa Paşa'nın yüzünün yanında Şeyhülislam Yahya Efendi'nin yüzü belirdi. Bu hadiseden sonra paşayı ben ikaz ettim sultanım diyordu. Ne söylediğini de tek tek anlatıyordu. Padişaha böyle söz söylenmez. Ne demişse gereği hemen yapılır. Böyle kaba davranışta bulunmayasın. Hem suç işleyip hem güçlü görünmeyesin. Sultan İbrahim, Şehir İslam'ın yardıma yetişmesine sevinmiş, bu duyduklarına da biraz olsun sevinmişti. Şu devlette sözüne itibar ettiği tek kişi oydu aslında. Sıkıntısını da bir tek ona açabilirdi. Birden derin bir nefes aldı. Şehir İslam'ın yüzü henüz gözünün önünden çekilmemişti. "Hoca efendi," dedi hünkâr sesini kısarak. "Siz bunları söyleyince sadrazamım ne cevap verdiler?" Yahya Efendi boynunu eğdi. Sanki gelmesi beklenen bir emir için ferman verir gibiydi. Konuşan oydu ama sultanın önüne döktüğü sözler birebir Kara Mustafa Paşa'nın ona söylediği sözlerdi. "Hepiniz kendi çıkarınız için konuşur durursunuz. Benim de bir onurum var hoca efendi. Padişah da olsa bu onuru çiğneyemez. Siz gibi bu onuru çiğneteceğime ölürüm daha iyidir." Şeyh İslam'ın yüzü silinip giderken bu son cümle kulağında asılı kaldı sultanın. Odanın içinde gezinirken tekrar tekrar mırıldanıyordu. "Siz gibi bu onuru çiğneteceğime ölürüm daha iyidir. Ölürüm daha iyidir." Sultan İbrahim artık kıvama gelmişti valide sultana göre. Hacı Sultan da öyle düşünüyordu. Sadrazamdan kurtulmanın zamanı yaklaşıyordu. İbrahim Han ne yapması gerektiğini düşündüğü bir öğle vakti huzura varan anasının da fikrini almak istedi. "Bildiklerimiz bu kadarsa bir de bilmediklerimizi düşün aslanım," dedi Mahbeyker Sultan. "Yapılacak iş belli. Bu herif horoz olmuş caka satıyor. Kümesinden bir tavuk alıp sınayalım. Göğsünü şişirip diklenirse bil ki çete kurmuş demektir. Yok diklenemezse zaten kümesinde sözü geçmez olur." İbrahim Han anasının zekasına daima hayrandı. Onun bu işte bir çıkarı olup olmadığını sorguluyor. Bir tarafta Hacı'nın telkinleri, diğer tarafta ağaların halleri onun sağlıklı düşünmesini engelliyordu. Birden oturduğu tahttan kalktı. 3-5 adım yürüyüp dışarıya göz attı. Aklına gelen şeyi anasına açmakla kendinde tutmak arasında kararsız kalmıştı. "Sen Rumeli Beylerbeyi Faik Paşa hakkında ne düşünürsün valide?" diye sordu. Mahpeyker Sultan sanki kanatlanıp uçacaktı. "Aklınıza daima hayranım sultanım. Şu vakit benim de aklımdan aynı herif geçiyordu. Ne düşünüyordun?" "Kara Mustafa'nın yanında yakınında olanlardan en sevdiği adam budur. Sizden çok sadrazamı tanır, bilir. Ona vurulacak tokadın karşılığı sadrazamdan gelir." İbrahim Han anasını uğurladıktan sonra bu kez Hacı'ya danıştı. Faik Paşa'nın geçmişini, beylerbeyine gelişini, devlet hizmetinde yükselişini bir bir döktürdü. Aradığı tavuğu bulmuş olmalıydı sultan. O gece kimseye haber vermeden silahlar Yusuf Ağa'ya haber uçurdu. Babası Sultan Ahmet Han'ın kabri başında alelade bir kıyafetle onu bekliyordu. Yusuf Ağa koşarak geldi caminin avlusuna. Sultanın eteğine kapandı. "Seni anamın doldurduğunu bilirim Yusuf Ağa," diye başladı hünkâr. Her sözü bir tokat, her suskunluğu bir mahşerdi adeta. Uzun uzun anlattı. Sultan Murat Han'ın kendisine bıraktığı mektupları açıp bazısını okudu ağaya. "Yusuf Ağa, şu kabirlerden biri açılsa da içine girseydi keşke. Bu kadar utandığı, pişmanlık duyduğu bir an hatırlamıyordu." İbrahim Han sözünün nihayetinde bir pusula uzattı ona. "Yakında Rumeli Beylerbeyi Faik Paşa'nın öldürüldüğü haberi gelecek payitahta," dedi. "Bu pusula yanında dursun. Saltanat mührü vardır. Yeniçeri Ocağı'na da, kapı kuluna da, sipahilere de sahip çıkacaksın. Sadrazamın ardında kim saf tutarsa boynunu vuracaksın. Kimseye sormadan, danışmadan. Madem Valide Sultan için değil, devlet için varsın, şimdi göster kendini. Sen ölürsen Valide Sultan'ı ben bile kurtaramam." Sultan İbrahim devlet içindeki bütün ilişkileri çözdüğünü belli ediyordu. İşin dönüp dolaşıp geldiği yer işte şu silahların durumuydu. Bu adam gerçekten Kara Mustafa Paşa'nın adamıysa, şimdi konuştuklarını gidip ona yumurtlaması değilse sadrazamlık makamını korumak için sonuna kadar çarpışması icap ederdi. Hem anasının hem Hacı Sultani Hüseyin Efendi'nin foyasını da ortaya çıkarmış olacaktı İbrahim Han. Silahları bu ikisinin kışkırttığını, ona sadrazamlık etmek gerektiğini seziyordu. Silahlarsa bir tek sultanın bildiği o büyük planın farkında bile değildi. İbrahim Han, Yusuf Ağa'yı gönderdikten sonra Sultanahmet Camisi'ne girdi. Teheccüd namazı kılıp Allah'a dua etti. "Ya Rab, bana sadrazamın ihanetini gösterme," diye yalvarıyordu. "Ya Rab, beni ana katili yapma," diye ağlıyordu. "Ya Rab, beni hocasını elleriyle boğan sultan diye tanıtma," diyordu. Tutunacak bir dal arıyordu. Yoksa kuruyup solacak. Ufak bir rüzgarda düşüp kuruyacaktı. O gece mescitten ayrılıp avluya çıktığında meczuba benzeyen bir adam yaklaştı yanına. Adamın üstü başı dağınık, saçı başı harman yerine benziyordu. "İbrahim olsan neye yarar?" diye mırıldandı adam. Sultan'a biraz daha yanaştı. İsmail'in olmasa. Sultan ne demek istediğini anlamadı. Herif geçip gitti yanından, söylene söylene, sanki sürüne sürüne yürüyordu. İbrahim Han seri adımlarla yetişip kolundan tuttu. "Ne dersin bre?" diye fısıldadı. "Yakup öldü, çocukları da. Bir tek Yusuf kaldı çukurunda." Adam yine sultanın elinden sıyrılıp dış kapıya yöneldi. Söylediklerini duyabiliyordu hünkâr. "Yusuf'u unut, sen artık İsmail'sin." O gün Yeniçeri ocağında dolanan Yusuf Ağa telaşlıydı. Karnındaki şişkinliğin sebebi kuşağında taşıdığı keselerdi. Tenhada yakaladığı ağaları teker teker kenara çekiyor, Sadrazam Hazretlerinin selamını gönderip peşinden ellerine akçe veriyordu. Hüseyin Ağa, Kara Mustafa Paşa'nın en güvendiği ketüdasıydı. Ocakta istihbaratçıları kendine bağlamış, kendi ipini de Sadrazam'ın eline teslim etmişti. Rumeli Beylerbeyi Faik Paşa'nın idam edildiği haberinin sultandan önce sadrazama ulaşması gerekiyordu. Hüseyin Ağa sinir küpüne dönen sadrazamın emriyle ağaları satın alıyordu. Ağalar askerlerini örgütleyecekler, öğlen çıkan çorbaya kimse kaşık atmayacaktı. Hacı Sultan Hüseyin Efendi ile silahlar Yusuf Ağa azledilmedikçe isyanın devam edeceğini söyleyeceklerdi. Kara Mustafa Paşa en yakın dostu Faik Paşa'nın kendisine hiçbir şey sorulmadan ve haber verilmeden katledilmesini kabul etmiyordu. Kendince sultana yönelteceği öfkeyi onun hocasına ve silahlarına kusuyordu. Yeniçeri kazan kaldırmak üzereydi. Lakin Sadrazam Hazretlerinin unuttuğu biri daha vardı. Mahpeyker Kösem Sultan. Şimdi idarede bulunan herkesten daha tecrübeli olan bu kadın, Yeniçeri ağalarından çoğuyla zaten aracılar vasıtasıyla görüşüyor. Kara Mustafa'ya destek çıkan herkesin kellesini alacağını söylüyordu. Bugün sadrazamın yanındaymış gibi görünen ağalar da Valide Sultan'ın emriyle kendi rollerini oynuyorlardı. Oyun biraz sonra bitti. Ocakta olanları öğrenen sultan derhal Muhlihittin Ağa'yı saraya çağırdı. Valide Sultan'la ittifak halindeki ağalara da aynı vakitte haber uçuruldu. Artık Yeniçeri Ocağı bir ağızdan Kara Mustafa Paşa'ya cephe almaya başladı. Sultanla askerlerinin ne işlediklerini, neden çorbaya kaşık sürmediklerini sordu. Bu arada bir yanında Valide Sultan, diğer yanında Sadrazam duruyordu. Mustafa Paşa'ya göre ağa güya boyun eğmeyecek, Hacı Sultan ile silahtar Yusuf Ağa'dan şikayetçi olacak, askerlerin bu adamları sevmediklerini söyleyecek, azillerini talep edecekti. Muslihittin Ağa derhal yere kapandı. "Kullarınızın başı huzurunuzda kıldan incedir sultanım," dedi. Sadrazamın yüzü birden gerildi. Şaşırmış gibiydi. Yalnız sabahtan beridir kimin emrine çalıştıkları belli olmayan birkaç had bilmez ağamıza kese kese akçe dağıtmışlar. Bu işi kotarmaya çalışmışlar. Asker evvelinde bu deyyuslara kanıp sessiz kaldı. Lakin öğleden sonra işin aslı öğrenilince o ağları parçalamaya azletti. "Destur verin, devletinize isyan eyleyen ağları kendi elimizle parça parça edip ayaklarınıza serelim." Kara Mustafa Paşa, ağanın daha fazla konuşmasına müsaade etmeden öne atıldı. "Ben gereken neyse yapayım sultanım. Bu işi kim kaşımış, kimle anlaşmış öğreneyim." Sultan sadece başını sallamakla ve sadrazama kapıyı göstermekle yetindi. Paşanın ardından ağa da dışarı çıktı. "Ben sana söylemedim mi aslanım?" dedi Valide Sultan. "Bak işte, bir tavuğunu aldın, bütün kümesi ayağa kaldırdı. Daha ne diye yürütürsün bu adamı, yere kapatsana." İbrahim Han henüz her şeyi çözebilmiş değildi. Sadrazamın cezası artık belli olmuştu. Sultanın duasının kabul olunmadığı da. Bakalım şimdi silahlar ne yapacaktı? Mahpeyker Sultan'ın bu işte nasıl bir rolü vardı? Dahası Hacı Sultani ne işle meşguldü? Silahlar Yusuf Ağa, payitahtın her tarafında Sadrazam Kara Mustafa Paşa'yı arıyordu. Yeniçeri ağalarına parayı dağıtanın o olduğunu itiraf eden adamları veziri yarı yolda bırakmışlardı. Sultan İbrahim Han henüz kellesini istemeden silahlarla Hace Paşa'yı bulup yere kapatmak niyetindeydiler. Belli ki Valide Sultan herifin yaşamasına bir an bile tahammül edemiyordu. Onlar şehrin altını üstüne getirirken Paşa atıyla Babı Hümayun'dan içeri daldı. Doğruca padişahın gezindiği bahçeye vardı. Sultan İbrahim'in orada olduğunu düşünmediğinden birden atının yularına asıldı, hemen yere atladı. "Aman sultanım, dinleyiniz, kafirin sözüyle hüküm vermeyiniz," diye yalvarıyordu. Koynuna saklayıp getirdiği Kur'an'ı çekip aldı. Yemin billah edip hünkârın ayağına kapandı. "İftira atıyorlar sultanım. Vallahi de ben yapmadım. Billahi de ben yapmadım." Sultan şöyle alelade bir bakış attı zavallı adama. Dünün kudretli veziri şimdi toprakta sürünüyordu. Saraydan kaçarken de destursuz çıktın. Buraya giderken de kendi haneninmiş gibi girdin Mustafa Paşa. Nedir bugünkü telaşının sebebi? Dahi sana bu izni verdi. Paşa tir tir titriyordu. Ölüme ne kadar yaklaştığını hissetmiş olmalıydı. Sana en mühim mührü verdim paşa. Sen de en büyük ihaneti ettin. Çıkar şu mührü de hakkı kiminse ona vereyim. Sultan yanındaki bostancıbaşıya dönüp al şunu diye bağırdıktan sonra yoluna vardı, sarayına girdi. Bostancıbaşının bir anlık gafletinden istifadeyle mührü ona uzattı Kara Mustafa. Sonra atına atlayıp saraydan uzaklaştı. Bostancıbaşı az sonra huzura çıkıp mührü aldım deyince sultandan iyi bir azar işitecekti. "Bre gafil, ben sana mührü değil o haini al dedim. Bu devleti biri hain, biri gafil iki adamla mı yönettim bunca sene? Git ya onun canını al ya dön kendi canını ver." Bostancıbaşı can korkusuyla hemen plan yaptı. Yüzlerce askeriyle birlikte Kara Mustafa'nın sarayını kuşattı. Paşa çoktan kaçmıştı. Bostancılar bu kez şehrin sokaklarına dağılıp bir iz, bir işaret aramaya koyuldu. Sonunda Nallı Mescid'in yanında bir duvarın üstünde buldukları ot yığınının hareket ettiğini görünce paşanın oraya saklandığını anladılar. Bir anda çullanıp herifi avladılar. Bostancıbaşı ikinci bir gaflet işlememek için Kara Mustafa'yı oracıkta öldürtmedi. Doğruca saraya haber gönderip hainin haklandığını söyledi. Sultan ölüm emrini vermiş, paşa sarayın sebilhanesine götürülürken ferman Bostancıbaşı'ya ulaşmıştı. Cellat Ali sıradan bir iş görüyormuş gibi kemende atıp Kara Mustafa'nın nefesini kıstı. Sadrazamın cesedi Hoca Paşa esnafından alınan bir kilime sarılıp sultanın huzuruna gönderildi. Sultan İbrahim önünde yatan cesede bakarken bir hainden kurtulmanın huzurunu yaşayamıyordu. Üzüntülüydü, sıkıntılıydı. Yanındaki valide sultansa büyük bir zafer kazanmış gibi gururluydu. Bu zafere onun liderliğinde ulaşılmıştı ama Hacı'nın, silahtarın ve ona bağlı ağaların devlete yaptıkları hizmeti unutmayacaktı. O günün akşamına kadar sadrazamın çetesinde olduğu düşünülen ağalar ve Ketüdası da boğazlandı. Bazı devlet adamları hapse atıldı. Şimdi İbrahim Han'ın kudretini gösterdiğini düşünen Valide Sultan alttan alta sadrazamı kendisinin tasfiye ettiğini yayıyordu. Hem Yeniçeriye hem Ümera ve Ülema sınıfına. Niyeti belliydi. Kimse devletten yüce ve güçlü değildi. Kimse sarayın karşısında duramasın, herkes ondan haberli plan kursundu. Gelişen olaylarla adeta bu ispatlanmış oldu. İbrahim Han'ı üzen ikinci haber de 27 gün sonra geldi. Sultanın en çok itibar ettiği diğer adamı Şeyhülislam Yahya Efendi vefat etmişti. Hem Sultan İbrahim hem Valide Mahpeyker Sultan yüz binlerce insanın katıldığı hüzünlü cenaze töreninde en ön safta yürümüş, Hoca Efendi için gözyaşlarını tutamamıştı. Saray artık iyiden iyiye boşalıyor, Sultan İbrahim'in sırtını yasladığı adamlar bir bir göçüyordu. Valide Sultan sağda solda İbrahim Han'ın şu dünyada sırtını yaslayabileceği bir tek ben kaldım diyordu. Zaten o da desteğini çektiği gün İbrahim yine kuyuya atılacak Yusuf olacaktı. Ayrım sonu sayfa 147.